yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri'nde hafta ortasında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınından sesleniyoruz sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk dakikalarında onyomaniyi, yani alışveriş bağımlılığını konuşacağız. Belirtileri ve nedenleri nelerdir? Alışveriş yapma isteğinin kontrol altına alınabilmesi için neler yapılabilir? Hatta depresyon alışveriş bağımlılığını tetikler mi? Sosyal medyanın alışveriş bağımlılığını beslediğinden bahsedilebilir mi diye soracağız psikolog Vildan Sandal'a. Ve hemen sonrasında sihirli sözcükler köşemizde yayınımız sürecek. Kadir Şinas, Ali Cenap, Hicap, Letafet ve daha niceleri. Hepsi birer unutulmuş sihirli sözcük. Bazı sözcükleri unutmak belki hayatı sınırlandırıyor da. Biz de bugün dinleyicilerimizi unutulmuş sihirli sözcükleri kullanmaya davet edeceğiz ve güzel bir söyleşi sizleri bekliyor dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Atay ile birlikte. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Dere akar bulanık, dere akar bulanık, köpür
Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuzu aldık. Psikolog Vildan Sandal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Son zamanların çılgın alışveriş, daha doğrusu alışveriş çılgınlığı diye söyleyebileceğimiz ama bunun sanıyorum tehlikeli boyutu olan bağımlılığa varan sürecini aslında konuşacağız.
Evet.
Neden son zamanlarda alışveriş çılgınlığı bu kadar çok arttı? Bilmiyorum, eskiden de mi böyleydi? Bilgisayar ve internet mi bizi bu kadar alışverişe yöneltti? Reklamlar mı arttı? Sanıyorum hepsi birbirini aslında.
Aynen, hepsi birbirini çok etkiliyor. Şimdi hep daha çok ürün alma üzerine, bu ürünleri kullan at, aldıkça al dediğimiz, yani tüketme üzerine olan bir tüketim kültürü ve marka bağımlılığı artık ülkemizde gittikçe varlığını gösteriyor. Yani önceden giydiğimiz kıyafetlerin ne kadar çok çeşit olmasının çok bir önemi yoktu. Veya işte insanların giydiği kıyafetlerinin hangi marka olduğuna bu kadar takılmazdık, değil mi? Hani şu marka giymiş, şu markanın şu koleksiyonunu giymiş demezdik
bile.
Yani. Bilmezdik. Yani baktığınız zaman marka kültürü de bu kadar yoktu. Şimdi insanlar ihtiyaçları olmadıkları ürünleri bile çok fazla alır hale geldiler. Rahatlama yolu olarak alışverişi tercih eder hale geldiler. Bakıyorsunuz her yerde AVM var. Mesela bir AVM yapılıyor, buna ne gerek var diyorsunuz ama o bile tıklım tıklım doluyor.
Ve hemen onun yanında yenisi sanki.
Aynen öyle. Çünkü yetmiyor. Gibi. Otoparklarda yer bulamıyoruz. Sürekli alarak insanlar kendilerini daha mutlu, daha tamamlanmış hissetmeye başlıyorlar çünkü. Yani şimdi bakıyorsunuz gerçekten ortaokulla giden küçük danışanlarımdan bile marka, koleksiyon, trend gibi lafları duyuyorum. Ve bu koleksiyonları takip edip alma çabasındalar. Yani aslında bu bizi gelişmiş olarak gösterse bile bence tam tersi. Geliştiğimizi göstermiyor. Maalesef içinde bulunduğumuz sistem de bizleri daha fazla alışveriş yapma davranışına itiyor. Çünkü artık bu bir sektör haline geldi. Yani artık çok kolay bir şekilde mesela kredi kartına sahip oluyoruz. Bir tuşla kredi çekebiliyoruz alacağımız bir ürün için. Ve banka anlaşmaları oluyor mesela o ürünlerin. Ya da sanal ortamda hiçbir şey yapmasak evde oturduğumuz zaman bir tuşla alışveriş yapmaya başlayabiliyoruz. Ve mesela eskiden bana market alışverişi çok saçma gelirdi online olarak. Şimdi o kadar revaçta ki insanlar artık markete bile gitmiyor. Sadece online üzerinden ihtiyacı olan market alışverişini yapmaya başlıyorlar. Yani sırf marka veya popüler diye insanlar kredi çekerek çok lüzumsuz şeyler almaya başlıyorlar. Örneğin telefon, değil mi?
Evet.
Hepimizin çevresinde var. Şimdi telefon için kredi çekiyorlar. 3 yıl, 4 yıl o telefonun parasını ödüyorlar. Telefon eskiyor.
Aynen. Telefon bozuluyor bile.
Bozuluyor ve bakıyorsunuz aslında her bütçeye uygun telefon var ama neden? O bir marka. Çünkü insanlar aldıkça kendilerini mutlu hissediyorlar ve
aslında
değerli hissediyorlar.
Hissediyorlar mı yoksa öyle mi zannediyorlar? Ben de hep bunu düşünüyorum. Ben mutlu hissettiklerine inanmıyorum. Bence mutlu hissediyor olsalar o davranışı sergilemezler.
Aslında doğru diyorsunuz. O bir süre sonra o mutluluk bitiyor. Bu anlık bir haz gibi,
haz
bir şey.
Haz gibi bir şey.
Aynen
yani
öyle.
O mutluluk değil, farklı bir
kesinlikle
kelime galiba.
Kesinlikle hemen bitiyor ama insanlar kendilerini farklı hissediyorlar. Neden biliyor musunuz? İnsanların tükettiğim kadar varım düşünceleri oluyor. Ve tüketmeyen insan bir hiç gibi gösteriliyor bir süre sonra. Yani bunu yapan şey işte sosyal medya, televizyon gibi mecralar. İnsanları al ve mutlu ol, al ve önemli bir birey ol, al ve farklı ol gibi böyle alt mesajlarla insanları hipnotize ediyorlar.
Yani bilinçaltına işleyen mesajlar değil mi?
Ve insanları satın almaya yeten pazarlama teknikleri var. Hani inşallah zamanımız kalırsa bunlardan konuşuruz ama bu teknikler sayesinde kişiler hayal kurmaya başlıyorlar. Örneğin ürün reklamında nasıl bir durum varsa sanki alacaksın ve sen de öyle olacaksın.
O hayal
gibi.
Dünyasında
mutlu
olacaksın.
Mutlu bir aile mesela, mobilya reklamı ya da bir giyim markası değil mi? Çok cool, işte çok güzel giyen, havalı bir kız var orada giyim reklamında. Sen onu aldığın zaman kendini onunmuş gibi hissetmeye başlıyorsun. Tabii bu tekniklerden dolayı da alışveriş dediğimiz durum artık iyice bağımlılık haline geliyor hepimizde. Yani hepimiz mesela eskisine kıyasla baktığım zaman çok fazla kıyafete sahibiz yani. Bu
evet,
bir gerçek.
Çocuklarımız bir yerine birden fazla, hatta yüzlerce oyuncak sahibi.
Kesinlikle.
Bundan dolayı. Çünkü o kadar çok çizgi filmlerde gösterilen o karakterlerin ürünleri,
evet,
piyasaya sürülüyor ki, çünkü artık onlar biliyor ki tabii ürünü piyasaya süren kesimden bahsediyoruz. Hı hı. Çocuklar bu anlamda çok da güzel bir ürünü satabilecekleri ve arkadaşlarından, birbirlerinden görüp de anne babasına ben de ondan istiyorum diyebilecek
evet, çünkü
potansiyel.
O trend. Aynen, trend potansiyel müşteri. Şimdi bebekler var. Şu küçücük bebek, yani parmağım kadar, yüzlerce lira ve bu bebeklerin yüzlerce çeşidi var. Şimdi çocuklar onunla ilgili bir yarış halindeler. Yani gelen danışanın bir annesi diyor ki 40 tane bu bebekten var. Tanesi 100 lira. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Böyle bir yarış halindeler.
Evet. Şimdi bu alışverişi yapıyoruz ama bir bağımlılık olma zamanı var sanıyorum. Evet. Hani bir anı var. Hı-hı. Çünkü hani çok şükür bağımlı değiliz. En azından onu kendi evet. adıma söyleyebilirim. Henüz değilim. İnşallah da olmam ama. Hı-hı. O zamanı nasıl algılıyoruz? Gerçekten böyle bir zaman var mı? Bunun hani hastalık boyutuna vardığı
kesinlikle.
Zaman.
Kesinlikle. Şimdi biz alışveriş bağımlılığına onyomani diyoruz. Ve onyomani diğer bağımlılıklardan aslında çok da farklı değil. Yani işte yalnızlık, mutsuzluk, sinirlilik, işte engellenme, kendini ifade edememe gibi işte yani aslında depresyona neden olabilecek etkenlerden dolayı karşımıza çıkıyor. Yani bunu şöyle anlatabilirim. Bu biraz karışık ama alışveriş bağımlılığı ile ilgili bize hastalar çok fazla gelmez. Nasıl gelir biliyor musunuz?
Bağımlı olduğunu bilmez.
Evet, bilmez ve kabul eder.
Kabul eder.
Bize şöyle gelir. Mesela depresyonda gelir. Değil mi? Nedir? Depresyondan kurtulmak için aşırı alışveriş yapar. Yani bu bir kompulsiyon davranış olur. Onu telafi etmedir. Hmm. Mutlu olmak için bunu yapar. Ya da bipolar bozukluktur. Mani döneminde hani böyle çok dürtüsel oluyorlar, saçma sapan işler yapıyorlar falan ya, çok cesur oluyorlar. Mesela mani döneminde mantıksız işleri çok yaparlar. Kumar oynarlar, uyuşturucu kullanırlar. Bir bakıyorsunuz mani döneminde aşırı alışveriş yapmaya başlıyor. Ya da mesela kişilik bozukluğu olur ya da kendini yetersiz hissediyordur. Kendini yeterli hissetmek için, özgüvenini artırmak için alışveriş yapıyordur. Yani bize geldiği sebep genelde başka bir sebep oluyor. Ama biz buradaki alışveriş bağımlılığını da görebiliyoruz. Birlikte görülüyor.
Yani siz o hasta geldiğinde onun o size anlattıklarından hani ay depresyondayım, şöyle kötüyüm, böyle fenayım sonuca bir bakıyorsunuz ki aslında alışveriş
aslında
bağımlısı.
Aslında bağımlısı. Aynen evet. Öyle. Yani alışveriş bağımlılığı tedavi edilmesi gereken bir hastalık olmasının yanında da gerçekten ciddi bir bağımlılık türüdür. Hani böyle ne bileyim bir uyuşturucu bağımlılığı gibi düşünebilirsiniz. Artık
derece,
bununla ilgili
mi?
Çok ciddi tedavi alanlar var ve günümüzde de çok sık karşılaşılıyor. Fakat Türkiye'de ne kadar sık görüldüğüne dair hani çok bir araştırma yok. Çünkü dediğim gibi insanlar bunu bir sorun olarak görmüyor. Özellikle işte üst düzey ya da orta üzeri sınıflarda aynen çok sarsmadığı için kesin, alabiliyorlar. Onları bile sarsar derecede alışveriş yapanlar var tabii ki. Şimdi nasıl alışveriş bağımlı oluyor insanlar? Genellikle ihtiyaç dışı ve kontrolsüz bir şekilde aşırı alışveriş yapma arzusu oluyor. Aşırı bir arzu ve haz, sonra para harcama davranışı. Ve bu para harcama davranışıyla ilgili ciddi anlamda da bunu düşünüyorlar. Yani kişi alışveriş yapmadan önce inanılmaz bir haz duyuyor. Güzel. Ve hazdan sonra alışveriş yapınca çok mutlu oluyor. Onu kendini çok mutlu hissediyor. Fakat aradan bir süre geçince de çok büyük bir pişmanlık yaşıyor. Üç tane
evet,
duygu
hani
var.
O mutluluk kısmı evet güzel ama sonraki
sonra
o pişmanlık.
Sonra da pişmanlık ve suçluluk hissetmeye başlıyor.
Keşke yapmasaydım.
Keşke yapmasaydım. Ve bakıyorsunuz bu adamların dolabında etiketli olan kullanılmamış yüzlerce ürün var. O suçluluktan dolayı giymiyor. Yani giymeyeceği bir şey alıyor baktığınız zaman. Genellikle işte kişi kızgın, kaygılı, üzgün hissettiğinde, kötü hissettiğinde bu alışveriş yapma ihtiyacı hissediyor ki kendimi mutlu edeyim telafisi oluyor. Dediğim gibi aldığı zaman da kendini böyle acayip mutlu hissediyor ve sonra bir düşüşe geçiyor. Bu böyledir. Yani aslında alışveriş yapmaktan mutlu olmaz kişi sonuç olarak, rahatsız olur. Peki bir de şöyle bir şey var. Yani aslında dedim ya tüm bağımlılıklarla ortaktır. Yani hemen hemen aynıdır. Alışveriş bağımlılığı da böyle bir şeydir. Kumar gibidir. Bunların ortak bir özelliği vardır. Bağımlı kişiler maddeleri, yani buradaki madde nedir? Mesela oyun bağımlısı olabilir. Oyun, alışveriş, kumar, alkol. Duygusal boşluklarını doldurma biçimi olarak kullanırlar. Yani ne bileyim sevgisiz hissediyordur, kendisini yetersiz hissediyordur, özgüveni zayıftır
belki,
vesaire bir boşluk vardır orada. Bunu kullanmak için bu maddeyi kullanır, yani alışveriş yapar. Alışveriş yapar ve bir özgüven gelir ona. Alkolü biraz alır ve içinden geçenleri söyler mesela. Ve yüzleşmekte zorluk çektiği problemlerden de kaçar. Mesela ailede bir problem vardır, değil mi? Bununla yüzleşmekten kaçma yolu olarak kullanır. Rahatlama tekniği gibi düşünebilirsiniz.
Hı hı.
Bütün bağımlılıklar için alışveriş bağımlılığı da geçerlidir.
Hı hı.
Yani Tabii bizim bir kişiye alışveriş bağımlılığı dememiz için bazı belirtiler var. Hani şimdi sayacaklarımdan 4 veya 5'ine evet diyorlarsa muhtemelen dinleyicilerimiz arasında alışveriş bağımlılığı olabilir. Mesela kendinizi mutsuz hissettiğinizde alışveriş yapıyorsanız, ihtiyacınız olmayan şeyler için para harcıyorsanız, harcamalarınız diğer insanlara oranla fazlaysa ve dolabınızda hiç giymediğiniz, hiç kullanmadığınız birkaç tane değil aşırı kıyafet varsa mesela, hani sürekli alıp alıp pişman oluyorsanız, alışveriş yaparken kontrolsüz davranıyorsanız, çevrenizde sizin ne kadar çok para harcadığınıza yönelik geri bildirimler alıyorsanız ve bazen şöyle olur, temel ihtiyaçlarınızdan vazgeçiyorsunuz. Mesela çok ihtiyacınız olan bir şey, kredi ödemeniz vardır ama siz dayanamayıp o kredi ödeyeceğiniz parayı alışverişe harcıyorsunuz. Ve kredi kartı limitini aştıysanız, yani artık bu para düzenlemesini de yapamıyorsanız, alışveriş yaptıktan sonra da kendinizi suçlu ve mutsuz hissetmeye başlıyorsunuz, o zaman alışveriş bağımlısı olabilirsiniz diyoruz.
Dikkat edin, evet. Kadın ve erkeklerde fark ediyor mu?
Yani kadınlarda daha çok görülüyor ama erkeklerde de hiç görülmüyor değil. Dediğim gibi, yani Türkiye'de bunu problem olarak kabul eden çok fazla insan yok. O yüzden hani bir çalışma olmadığı için benim kendi gözlemim kadınlarda daha fazla. Çünkü kadınlar işte ne bileyim çok çabuk etkilenirler ya böyle duygusal şeylerden. Evet. Ne bileyim güzel bir kıyafet, işte ne bileyim güzel bir şampuan. İşte bir de o gün bir sosyal medyada şöyle bir yazı okumuştum. Mesela erkekler için diyelim bir krem üretiyorlar, kozmetik firmaları. Birisi yazmış, çok komime gitti. Diyor ki işte bu krem yüzünüze, elinize, kolunuza, bütün vücudunuza rahatlıkla sürebilirsiniz diyor. Ama kadınlar için aynı kozmetik ürünü şöyle söylüyor. İşte bu kremle dirseğinizi yaptığınız takdirde dirseğinizdeki çatlaklar gidecektir. Sadece dirsek içindir. Ya bu aslında komik daha çok, bir şey gibi, evet, ama gerçekten öyle. Göz kenarı kremi, işte ne bileyim göz altı kremi, yüz kremi bizde çok farklılaşıyor. Çünkü biz bunlardan daha çok etkileniyoruz. Ama erkekler öyle değil.
Ama şu da var. Tamam, dirseğimi aldım o kremi ama demek ki bunu göz çevreme süremem. O zaman göz çevresi için ayrı bir krem
almam gerekiyor diyeyim. Yani işte tamam, bu kadar. Gidiyorsunuz bir sürü şey almışsınız.
Evet. Tamamen tüketime yönelik. Şimdi tabii bunu bir hastalık olarak aslında siz bir psikolog olarak aktarıyorsunuz. Her hastalığın aslında bir tedavisi vardır.
Evet.
Önce belirtiyle kendini gösterir. Sonra onun ismi konur. Onyomani denir. Evet. Adı her ne ise. Ve isim konduktan sonra da bir tedavi çalışması olur. Tabii bu psikolojik bir konu olduğu için aslında sanıyorum psikoterapisel bir tedavi, evet, öngörülmekte.
Yani şöyle, şimdi önemli olan şey, ben bağımlılığı danışanlara şöyle anlatıyorum. Bu bir bataklık gibidir. Yani önemli olan nedir? Şimdi ben burada tedaviye yönelik birkaç bir şey söyleyeceğim ama bataklığı kurutmak lazım. Bataklıktan çıkmak biraz zor olur. Hani yavaşlatabilirsin ama aslında onu kurutmamız lazım. Yani psikoterapi aslında bunun temel nedenini buluyor. Neden bunu yapıyor? Belki kendisini yetersiz hissediyor ve bunu bir çıkış yolu olarak görüyorsa, o zaman kendisini yetersiz hissetme durumuyla ilgili çalışıyoruz biz.
Yani aslında hani şu içimizde, o bilinçaltımızdaki bizi o alışveriş yapmaya iten noktayı, evet, yakalamaya çalışıyoruz.
Aynen öyle. Neden bunu yaptığımı bulduğum zaman ve kaldırdığım zaman zaten o davranış düzelecektir yani. Ama bağımlılığın, hani bütün bağımlılıklarda olduğu gibi alışveriş bağımlılığının tedavisi için de önce bunun farkında olmak lazım. Ve bunu kabul etmek lazım. Evet, ben alışveriş bağımlısıyım. Çünkü genelde öyle olur değil mi? Eşi çok rahatsız olur. İşte anne babası çok rahatsız olur söyler ama kişi bunu sorun olarak görmez. Bu bir sorun olarak bunu kabul edecek. Daha sonra kendisini yardım alabilir ama şimdi diyeceğim şeyleri deneyerek de belki bir nebze olsun rahatlayabilir yani. Şimdi mesela benim önerim bu tarz kişilerde, ayrıca bunu sadece alışveriş bağımlıları değil, mesela alışveriş çok yapan kişiler uygulasa daha iyi olur bence.
Onlar da faydası alırlar değil mi?
Yani mesela mutsuzken alışverişe çıkmamak lazım.
Bu şey gibi, açken marketten alışveriş yapmamak, evet, evet, gibi kesinlikle, bir şey değil mi?
Çünkü mutsuzuz, zaten mutlu olmak için neden arıyoruz? Benim de öyle. Ve ben mutsuzken alışverişe çıktığım zaman, o zaman kendimi mutlu etmek için kendime mutlaka fazla bir şeyler alacağım ve bunlar lüzumsuz olacak. Alternatif olarak başka bir şeyler bulmalarını öneriyorum ben bu kişilere. Mesela diyorum ki bir arkadaşını ara. İşte bir hobinle ilgilen. Dikkatini dağıt ama alışverişe çıkma. Bir süre sonra şöyle oluyor. Her mutsuz olduğunda kişi alışverişe çıkmak istiyor. O haz hoşuna gidiyor.
Demek ki benim mutsuzluğumu alışveriş
evet,
alıyor.
Evet, iyi geliyor diyor. Geliyor. Halbuki hiç problemi ortadan kaldırmıyor ama o haz onu anlık rahatlattığı için sürekli bunu yapmaya başlıyor. İki, mesela özellikle alışveriş konusunda kendinizi zorluyorsanız, yani kontrol etmekte zorlanıyorsanız, o zaman bir liste yapmayı öneriyorum. Market alışverişi için de bu geçerlidir.
Evet, evet.
Şimdi liste yapmadan gidersen çok fazla şey alırsın. Ama liste yaptığın zaman
evde
mesela
acaba
peynir.
O var mıydı, bu var mıydı
evet.
diye bilemedim.
Her reyonu gezersin ve bulursun yani mutlaka. Ay şu da yoktu, bunu da alsam iyi olur. O için liste yapacaksın ve sadece hedefin olan, o listede olan şeye gitmesin. Örneğin pantolon ihtiyacın var. O zaman sadece kot mağazasına gidiyorum. Ya da işte pantolon, kumaş evet, pantolon. Evet. Liste yaparak çıkacaklar. Ve kredi kartı eğer gerçekten kendilerini hiç kontrol edemiyorlarsa, ben kredi kartı kullanmalarını hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Kredi kartı yerine nakit para alın
evet,
diyorum.
Ceplerindeki para kadar veya ayırdıkları evet. bütçe kadar kesinlikle. Diyelim alışveriş yapacaklar.
Çünkü kredi kartında sanki sahibimiz olmadığımız bir parayı harcıyor gibiyiz ya, online bir şey.
Bir rahatlığı var.
Evet
onun.
Sanki bedava gibi geliyor. Ay sonunda öderim ama nasıl ödeyeceksin yani? Aslında bir sürü harcaman var. O yüzden kredi kartı yerine nakit para olacaklar. Veya da işte kredi kartına sınır getirebilirler. Eğer kendi çocuklarında böyle bir şey varsa, hani sınır koyabiliyorlar ya.
Limitini kısabilirler.
Evet. Şimdi bir de şöyle bir teknik var. Mesela diyelim ki bir şey ucuz gördü, almak istiyor. Bunu düşünecek, tamam mı? Ne kadar gerekli? Bazen eşim şöyle şakalar yapar. Yani ucuz ve araba lastiği göreceksen onu bile alacaksın der yani. İnsan öyle oluyor gerçekten.
Çok eskiden böyle bir kamu spotu vardı tabii.
Gerçekten.
Evet, evet, televizyonda. Tabii benim yaş civarımda olanlar hatırlarlar. Tam da aslında sizin dediğinizi birebir anlatan bir kamu spotuydu. Eş geliyor eve ve evde bir lastik
hatırladım
salonun
sanki. Evet.
ortasında. Hatta üzerine de cam konmuş. Onu değerlendiriyor aslında mantık olarak. Ama tabii lastiğin...
Leker, teker yani başka bir şey evet. değil. O yüzden bunu düşünecek, ne kadar gerekli? Eğer gerekliyse bile o haz için hemen almamalarını tavsiye ediyorum. Diyorum ki bekle, iki gün sonra al. Bakalım aynı haz olacak mı, aynı istek olacak mı?
Evet.
Yani biraz beklemelerini öneriyorum.
İstek mi, ihtiyaç mı diye kendilerine
evet.
soracaklar.
İhtiyaçsa bile birkaç gün sonra alsın.
İhtiyaçsa bile beklesin.
Evet. Bir de dediğim gibi şimdi bu tarz bağımlılığa yatkın olan insanlar ve bağımlı olanlar biraz daha mesela asosyal oluyorlar. Yani sosyal hayatları çok canlı olmuyor, bir hobileri olmuyor genel gördüğümüz ya da ne bileyim bir özgüven eksikliği oluyor. Özgüven eksikliğini de en çok artıran şeylerden biri hep söylüyoruz. Bir hobisinin olması, bir alanda iyi olması lazım bu bireylerin.
Kendini o alanda gösterecek.
Evet, kendini geliştirecekleri bir şeylere başlasalar.
Müzik olur, spor olur,
her
resim
şey olabilir.
Olur.
Kesinlikle.
Ahşap boyama
hepsi
olur. Hangisini tercih ediyorlarsa.
Ne istiyorlarsa bir alanda iyi olacaklar ve sosyal olmaya çalışacaklar. Mesela bir tane dostu olsun, bir tane değil de yani en az bir tane. Birkaç tane sosyal ortamı olsun mesela. Problemini anlatacağı birileri olsun. Ve tüketmek yerine üretmek de çok iyi geliyor insanlara. Yani bir şey satın almaktan ziyade mesela bir kimsesiz çocuklar için bir şeyler üretmek, sanatsal bir şeyler yapıp rahatlamak, bir beste yapmak bile bu insanlara iyi gelebiliyor. Ama dediğim gibi bunlar belirli bir süre işe yarar ya da bir bağımlılık olmadan bir işe yarar. Ama temel tedavi psikoterapidir.
Hmm. Şu evet. dostluk için de bir şey söylemek istiyorum müsaadenizle. Hani dediniz de dostları olsun ve bir arada olsunlar. Ama tabii dostları da kendini o alışveriş çılgınlığına kaptıracak dostlar olduğunda. Ya evet insan ilişkiler olarak
ki.
Mutlaka çok iyidir ama düşünsenize sizi sürekli hadi gel alışverişe gidelim diyen bir arkadaşınız.
Yok yok.
Bu sefer...
Benim buradaki dosttan kastım hani oturup işte bir kahve içip evet. birlikte bir şeyler paylaşacağın. Bir de ben her zaman şundan yanayım. Mesela diyelim ki özgüven eksikliğiniz var ya. Sizden çok farklı olan bir arkadaş edinmek bazen iyi geliyor. Size iyi gelen ama. Çünkü size farklı bir açıdan bakmanızı öneriyor. Değil mi? Hani senin gibi ne bileyim depresif birini bulursan zaten ikiniz birbirinizi depresyona sürüklersiniz.
Evet.
O yüzden biz mesela özellikle depresif danışanları diğerlerine dövüyoruz ya da kaygılı. Diyorum ki kaygılı olmayan bir arkadaşın yok mu senin? Hani seni böyle rahatlatacak biraz
ben
daha
kötüyüm,
rahat.
Sen kötüsün, sen daha kötüsün, ben daha kötüyüm derken.
Ya da mesela bir danışanım vardı. Obsesif zaten mikrop konusunda çok takıntılı. Bir arkadaşı daha var sürekli ay şundan da mikrop kapılıyormuş biliyor muydun falan. Daha
eyvah,
da kötüye
eyvah.
Gidiyorlar birbirlerine. Öyle değil de kendinin tam aksi ama seni mutlu eden bir arkadaşın var mı? Yani o Bu tarz dostluklar ben daha çok öneriyorum.
Evet, alışveriş çılgınlığı dedik. Şimdi evet. Bu ara reklamlarda çok fazla görüyoruz sanıyorum. İlk yurt dışında çıktı, sonra Türkiye'ye sirayet mi etti, nasıl oldu sistemini evet. Bilmiyorum ama şu efsane cuma nedir, onu bir anlatır mısınız? Bunun sırrı var mı?
Var olmaz mı? Şimdi efsane cuma dediğimiz şey aslında Black Friday olarak geçer ve Şükran gününden sonraki cuma günü yapılan, işte yurt dışında tabii başlıyor, mağazalarda yapılan dev indirim günleri. Hatta eskiden mesela bizde yokken internette onların bu mağazaların açılışlarını görürdük ve şaşırırdık.
İnanılmaz bir kalabalık misiniz? Olurdu kapının önünde. Evet. Sanki o saniye o anda içeri girecekler ve orada ne var ne yok hepsini silip süpürüp evlerine
öyle
götürecekler.
Öyle yapıyorlardı. Şimdi bu tabii ki Türkiye'ye de geldi. İşte insanlar geceden mağazanın önünde bekliyorlar. Yine aynı şekilde online sitelerde bir yarış halinde, hani online sitelerde hazırda bekliyorlar ki o istediği ürünü kapmak için. Şimdi bunun sırrı şu: indirimlerin son tarihinin olması, sadece cuma günü sonu var. Ve sürekli gösteriyorlar. Mesela efsane cumadan belki bakıyorsunuz 2 hafta önceden başlıyor, 3 hafta önceden değil mi? Efsane cuma geliyor, efsane. Yani insanlar burada bir sınırlılık var ya. Dolayısıyla insanların telaşlanmasına neden oluyor ve o ürünü kaçırmak istemiyor. Ve insanların sevdiği bir şeyi görmesi bile zihinde ödül mekanizmasının çalışmasına neden oluyor değil mi? Ve ödülün tam anlamıyla doyuma ulaşması için de almak için istek duyuyor. Mesela çok istediğim bir ayakkabı. Bu arada bizim telefonlarımızda takip ediyorlar, biliyorsunuzdur. Mesela birkaç kere ayakkabı resmine bakın. Zaten efsane cumadaki ayakkabı indirimi sizin hemen önünüze düşer
tabii,
yani.
Tabii muhakkak.
Dolayısıyla siz o mutluluk ve hazza ulaşmak için kendinizi zorluyorsunuz. İndirim reklamlarının haftalar öncesinde duyurulmasının nedeni, bak kaçıracaksın, bu indirim kaçmaz mesajını veriyor. İnsanlar eğer indirimden yararlanmak için bir şeyler satın almak istiyorsa, yani satın alma moduna girdiyse, ki ben bunu bazen yaşıyorum, hani bir bakayım diyorum ama hani almak için baktığım için bile insan kendini satın almak zorundaymış gibi hissediyor.
Aa evet, güzelmiş diyorsunuz. Evet. Aa, benim aslında sanki pembesi vardı da mavisi mi yoktu acaba?
Aynen
o kıyafetin
öyle.
Diyorsunuz.
Kesinlikle. Dolayısıyla size bir küçük bir ikna bile yeterli olur. Mesela mağaza çalışan aa çok güzel oldu demesi bile yeter. Zaten almaya meyilliyiz. Hani bir şeyler alacağım zaten. Dolayısıyla efsane cumada ister istemez bakayım hangi ürünler indirime girmiş diye girdiğimiz zaman bir şey buluyoruz yani.
Peki bu cuma her cuma mı? Yani.
Hayır. Şükran yani, gününün en son
hayır,
cuma.
Hayır, Türkiye için soruyorum. Hani çünkü sanıyorum bizim insanlara bir şeyler pazarlayan şirketlerimiz artık o hani cuma kelimesini her hafta, her cuma.
Cuma.
Her cuma kullanmaya başladılar. Hani evet. Bu işin biraz galiba tüketicileri hadi alınla yönlendiren.
Aynen öyle. Ama insanlar
sistem.
İnanmıyor. Yani bu mesela geçen haftalarda olan efsane cumayı herkes bekledi. Ha şimdi sürekli bir indirim giriyor ama mesela bazı dönemleri insanlar daha çok bekliyor. Biliyorlar çünkü artık bizim tüketicilerimiz de bilinçli değil mi? Bir de insanların gözü dönmüş gibi alışveriş yapmasının diğer sebebi de öncesinden alacakları şeylerin planını yapması değil mi? Şimdi efsane cuma geliyor. Şu ihtiyacım var. O zaman şu zaman alayım. O zaman şu zaman alayım diye. Dolayısıyla bu kortizol seviyesinde yükselmeye neden oluyor ve araca, yani o ürün bizim bir hedefimiz haline geliyor. Ona ulaşmak için her yol mübah. O yüzden bunu kaçırmamalıyım oluyor. Yani baktığın zaman kapitalizm, yani bir de şöyle bir şey var, çok fazla ürün indirimdeymiş gibi gösteriliyor.
Bazen
çok da olmuyor yani.
Yükseltilip tekrar aşağı çekiliyor
evet.
Fiyatlar. O da işte işin kandırmacası tabii, onlar bir bilgisayar
tabii.
Olarak çok farkında olmadığımız konular.
Ama şey, yani efsane cumadan alışveriş yaptık ya da etkilendik diye alışveriş bağımlısıyız diye de bir şey yok. Hani bu tamamen bir politika, hani
evet.
Almaya üzerine eğilimli. Ama demiştik ya, bağımlı olmamız için işte gerçekten öncesinde inanılmaz bir haz duyacağız. Alınca çok mutlu olacağız ve sonra pişmanlık duyacağız ve bir şeylerden kaçmak için, bir şeyleri bastırmak için üzüntülü olduğumuz zamanlarda alışveriş yapıyor olmamız lazım. Bizim bağımlı olmamız için ve lüzumsuz yere aşırı alışveriş.
Evet.
Buradan bahsediyorum.
O zaman dinleyicilerimiz aman dikkat etsinler. Kendilerinde o sizin az önce saydığınız belirtilerden en az 4'ü mü
evet,
demiştik varsa ona göre kendilerine hani bir kez daha düşünsünler o almak istedikleri ürünü almadan önce.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ederim.
Alışveriş evet tabii ki hayatımızın bir gerçeği. Alışveriş olmadan yaşayamayız. Mutlaka yiyecek, içecek, ki kıyafet ihtiyacımız olanları alacağız ama işte o ihtiyaçtan ötesine geçmemek gerekiyor. İstek ve ihtiyaçları dengelemek gerekiyor. Bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Için. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, psikolog Vildan Sandal bizlerle birlikteydi. On Your Money diye ifade edilen alışveriş bağımlılığını konuştuk. Belirtilerini, nedenlerini ve kontrol altına alabilme becerisini nasıl kazanacağımızı kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Ta başında rastladım aksakallı birisine. Bin yıllık bir halıya bin yıldan beri bağdaş kurmuş bir çınar gibiydi. Sordum ona, dedim ustan hayatın sırrı ne? Tepeden tırnağa aşığım ben. Koskoca bir hayat var önümde. Sevda kuşun kanadında, ürkütürsen tutamazsın. Ökseyle sapan mumla vurursun da kaçamazsın. Hayat sırrının suyunu çeşmelerden bulamazsın. Ansızın bir deli çaydan içersinde aksakallı birisine. Bin yıllık bir halıya bin yıldan beri bağdaş kurmuş bir çınar gibiydi. Sordum ona, dedim ustan hayatın sırrı ne? Tepeden tırnağa aşığım ben. Koskoca bir hayat var önümde. Sevda kuşun kanadında, ürkütürsen tutamazsın. Ökseyle sapan mumla sırrının suyunu çeşmelerden bulamazsın. Ansızın bir deli çaydan içerisinde kalamazsın. Sevda kuşun kanadında ürkütürsen ökseyle sapanla vurursun da kaçamazsın. Hayat sırrının suyunu çeşmelerden bulamazsın. Ansızın bir deli çayda içerisinde kalamazsın.
Sihirli Sözcükler. Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikte her çarşamba olduğu gibi. Hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Bugün aslında unutulmaya yüz tutmuş. Belki unutmayanlar vardır, hala kullananlar mutlaka vardır evet. Ama kullanmayanlar da çoktur. Hı-hı. Öyle birkaç sihirli sözcüğü hatırlayalım ve sizlere yeniden hatırlatalım istedik aslında.
Evet, evet. Şöyle, bazıları, hemen hemen hepsi bize biraz daha eski yılları hatırlatabilir. Genç kuşaklar için çok yabancı gelebilir sözcükler. Fakat anlamları açısından çok kıymetliler. Çünkü bir takım erdemleri hatırlatıyorlar. Hiç şüphesiz bunların yeni kullanımları var, yeni açılımları var. Fakat günlük Türkçe'de bu sözcüklerin karşıladığı anlamları hatırlayamadığımız için bazı zorluklar çektiğimizi düşünüyorum. Onlara inananlardanım. Evet. Bunun bir karşılığı var. Afazi diye, yani sözcük yitimi bu. Konuşma yitimi aynı zamanda bir sağlık sorunudur. Travmalarda falan mesela bir kaza geçirebilir kişi, trafik kazası ve benzeri. Beynin etkilenmesi, konuşma merkezinin etkilenmesi sonucu konuşma yitimine uğrayabilir. Belki dinleyicilerimiz bazı dizilerden falan hatırlıyorlardır. İnşallah kimsenin başına gelmez ve gelmemiştir. Ancak orada kişi bir kavramla ya da bir eşya ile onun ismi arasında bağlantı kuramaz. Örneğin elmayı gördüğünde elma sözcüğünü hatırlayamayabilir. Bu bir yitim. Yani sözcük yitimi bunun karşılığı. Zaman zaman hepimiz işte biraz daha abartılı benzetmeyle bunadım, yaşlandım, artık sözcükleri hatırlayamıyorum da diyebiliyoruz. Bu da şu, beyin fiziksel olarak bir şeyden etkilenmediği halde dikkat dağınıklığından, günün yoğunluğundan ve yorgunluğundan sözcükleri kolay hatırlayamayabilir. Bir bu tarafı var.
Hemen bunamışız demek değildir.
Değil. Ona zaten pek çok uzman konuğunuz var, ona cevap verebilir ama asıl bizim ilgilendiğimiz alan sözcüklerin anlam değiştirerek asıl anlamını yitirmesi sonucu bizim ciddi bir anlam yoksunluğuna düşmemiz ve bunu fark etmememiz. Ve bu bizi çok hayatın daralması, anlam dünyamızın daralması ya da sığlaşması gibi son derece ağır bir sonuçla karşılaştırıyor. Evet. Ama uzun vadede ve yavaş yavaş oluştuğu için biz bu yitimi fark etmiyoruz.
Ve hatta Türkçe gibi bu kadar zengin bir dilin
evet,
içinde
evet,
olması
sözcükler
da çok ilginç,
üretebilirken karşılıkları olabilir. Ben biraz daha eski kullanımlarını tercih ettim bugün. Biraz daha hatırlayalım diye. Tabii ki her birinin farklı farklı eş anlamlısı da var hayatın içinde kullanılabilecek. Ama öyleleri var ki anlam dünyamızın hem derinlemesi hem genişlemesi için onlara ihtiyaç duyuyoruz. Örneğin merhamet gibi. Merhamet sözcüğünü çok kullanabiliriz. İşte merhametsiz, merhametli gibi sıfat halinde kullanıyoruz. Karşılığında da daha çok acımayı, bir insanın ya da bir şeyin hal, nasıl söyleyeyim, ona acımak gibi bir karşılığı evet. oluyor. Halbuki merhamet sözcüğü biraz daha farklı bir anlama sahip. Ve biz o anlamı kullanmaya kullanmaya, o anlamı yitirdiğimiz için sözcük de artık yetersiz kalıyor bize. Yerine bir şey aramaya başlıyoruz ya da yeterince derinleşemediğimizi fark edemiyoruz. Merhamet sözcüğünün şöyle bir anlamı var. Herhangi bir canlının acısını, kederini ya da mutsuzluğunu kendinde hissetmek. Biz bunun yerine empati kullanıyoruz
evet,
ya zaman
evet,
zaman.
Evet.
Fakat merhametin karşılığı şöyle, duygudaşlık, belki öyle kullanabiliriz. Dert, halden anlama, öyle çevirebiliriz. Yalnız burada karşılığı şu, merhametin sonucu nedir diye baktığınızda, yani merhametin eylemine bakmak gerek. Şimdi biz merhamet kavramını yitirince merhametin eylemini de yitiriyoruz. Ve ben birisine bir para yardımında bulunduğumda ya da işte neyse ederim, kuruşum, liram, onu verdiğimde kendimi merhametli ve merhametin erdemi, erdem olarak merhametin bende varlık bulduğunu düşünebiliyorum. Oysa merhametin eylemi
kendini
halden anlama. Dolayısıyla bir nakdi bir yardımla, para yardımıyla ya da maddi koşullara ilişkin bir takım sağlamalarla aslında merhameti karşılamıyoruz. Hala merhametli değilim.
Evet.
O insan iyiliğe kavuşsa bile değilim. Çünkü halden anlama gerçekleşmediyse temel olarak ve onunla ilgili bir duygudaşlık, derin bir paylaşım hali yaşamadıysam hala merhametli değilim. Bu yüzden merhametin bu anlamını kaybedince merhametin eylemi de daralıyor.
Evet.
Ve o eylem daraldığı zaman aslında biz neyden yoksun olduğumuzu göremiyoruz. Yoksun olduğumuz şey ne? Parçalara bölündüğümüz halini göremiyoruz. Yani ben sizin halinizden anlayamıyorum ama örneğin oturduğunuz koltuğu düzeltiyorum ve halinizden anladığımı düşünüyorum. Belki bir faydasını da görüyorsunuz. Hiç görmüyor değilsiniz şüphesiz.
Ama yüzde ama, kaç?
hala merhametin o derin anlamına ulaşamamış oluyoruz.
Ne kadar güzel anladınız.
Ve o merhametin bir eylemi ve merhametli bir cesaretten bahsediliyor mesela. Merhametin bir cesaret eylemi de var. Halden anlamaktan doğan o hali anlamaya bir cesaret göstermek de gerekiyor çünkü. Merhamet şöyle söyleyeyim, bir hisse kapılarak, bir duygunun izini sürerek başlasa da aslında temelde onu, yani biz burada iki kişiyiz. Size bir kapı açmak ve sizi anlamaya cesaret göstermek. Merhamet çok cesaret gerektiren bir şey
çok
bu ölçekte.
Çok derin anlamı gerçekten.
Bu açıdan baktığınızda her zaman bu kadar derinlikli düşünemeyebiliriz belki. Evet. Fakat sözcüklerin bu dünyasına, anlam dünyasına girmeden de yaşamın çok büyük bir bölümünü göz ardı etmiş oluyoruz. Merhametle ilgili son bir şey söylemek isterim. Bu İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da yaşayan Musevileri tıpkı bizim diplomatlarımızda olduğu gibi kendi ülkesine kabul eden ya da işte Musevilere yardımcı olan kişiler üzerine bir araştırma yapılmış. Bu insanlar neden bu kadar cesur bir eylemin içinde bulunabilmişler ve nasıl bulunabilmişler? Çünkü o derin yardımlaşmanın kökeni insanda nedir diye düşünmüş psikologlar ve bu alanda bir çalışma yapmışlar. Çok büyük bir çalışma. Ben çok bahsedemeyeceğim ama o yardımı yapanlardan birine sormuşlar. Nasıl yapabildiniz? Yani merhametse bu, nasıl köklendi sizde diye. O da şöyle bir cevap vermiş. Merhametin eli aklın mantığından hızlı olduğu için yapabildim. İşte merhametin cesareti derken aslında bunu söylemeye çalışıyoruz. Yani kişiye bir nakdi bir yardım yaptığımız süre boyunca aslında biz birisine yardımcı olabiliyoruz. Yardım edebiliyoruz ama merhametin kapsadığı alan daha geniş bir alan. Bir başka kelime var, benzerdir aslında. Ali Cenap neredeyse hiç kullanılmayan bir sözcüktür. Herhalde benim dedem kullanıyordu en son. Ancak Ali Cenap aslında çok kıymetli bir anlama karşılık. Kullanmıyor olmamızın bedelleri olduğunu düşünüyorum. Ali Cenap yüksek ruhlu demek. Ali yüksek, Cenap yüksek tarafında olan, yani öyle bir varlığınız var ki yüksek olana yakınsınız, yükseğe yakınsınız,
aslında
yüceye.
Güzelmiş,
aslında yüksek bile değil, Türkçe karşılığı sanırım yüce olabilir. Yüceye yakın olmak demek. Bu yüksek ve yüceye yakın olmanın getirdiği bir şey var, bir anlamı var bunun. Düşmanına iyilikle karşılık verebilene Ali Cenap deniyor.
O da çok
yani,
güzel bir yerden.
Karşıtınıza, sadece benim düşmanım yok diyebilirsiniz ama hayatta çeşitli karşıtlıklar, çeşitli çatışmalar yaşayabiliyoruz.
Sizin aynı fikirde olmayan kişilerle karşılaşıyoruz.
O çatışma anlarında çatıştığım şey bir kişi olabilir, bir durum olabilir. Ona iyilikle muamele edebilmek, iyilikle karşılık verebilmek demek. Bu o kadar derin bir şey ki Ali Cenaplığı kaybetmek toplumda şuna neden oluyor. Bir uzlaşma sağlamak istiyorsanız, bir toplumsal bütünleşme sağlamak istiyorsanız her çatışmada kazananlar, kaybedenler, üstün olanlar biraz daha kabul noktasında olması gerekenler olabilir. Kaybedenlere de karşılıklı uzlaşmaya dayalı bir alternatif zafer sunmanız gerek. Yani örneğin siz hakikaten haklıysanız, ben haksızsam bir düşmanlığı tohumlandırmamak için sizin bana bir kaybedişimle uzlaşmamı sağlayacak bir alternatif zafer vermeniz gerek ki ben orada var olabileyim. Hmm. Kaçarım yoksa. Ali Cenaplık bunu sağlıyor. Yani Ali Cenap kişi her durumda taraflar uzlaşısını sağlayabilen kişi demek. Ali Cenapsanız bütün %99 bütün değil. Yani o birin kaybolması bile yüzün eksilmesi demektir. Dolayısıyla Ali Cenap kişi bütün tarafların orada bulunmakla ilgili bir küçük de olsa bir memnuniyetinin bulunmasını gözeten kişi demek. Ali cenaplık böyle bir şey.
Çok güzelmiş.
Örneğin Güney Afrika'da bu Mandela'nın yönetimiyle birlikte ırk ayrımının kaldırılmasından sonra orada siyah ırktan insanlarla beyaz ırktan insanların bir arada bir toplum olmasını sağlayabilmek için bir takım çalışmalar yapılmış. Bu çalışmalara ilişkin dokümanların yapılan, işte yazılan kitapların, yapılan, hazırlanan raporların çeşitli dillere çevrilmesinde farklı kelimeler bulunmaya çalışılmış. Bizdeki karşılığı âli cenaplıkla bulunabiliyor. Ama siz bunu âli cenap diye çevirdiğinizde günlük kullanımda karşılığı olmayabilir. Hani barışseverlik de olabilir ama bu derinliği karşılayabilecek çeşitli kelimeleri keşfetmemiz gerek. Diyebilirsiniz ki âli cenap kullanımda olmayan bir kelime. O zaman bu anlam dünyasını gözeterek sözcüklere bakmamız gerekiyor. Çünkü alternatifi bu sözcük... bu sözcüğü sevmedim, haz etmedim gibi bir durum varsa o zaman sevebileceğiniz sözcükleri bulmak ama anlamdan asla vazgeçmemek gerek.
Şu anda
gerek.
Yok galiba. Ben tam siz bunları söylerken...
Ben de araştırdım. Tam karşılığı bazen çıkmayabiliyor. Evet. Fakat âli cenap da şu anda anlam kaymasına uymuş durumda. Yani birisine âli cenap dediğinizde biraz nasıl söyleyelim, ağırdan... kendi ağırlığıyla duruma müdahale eden gibi falan anlam kaymaları var ve tamamen bambaşka bir alana gidiyor. Yani örneğin bir yöneticinizin âli cenap olduğundan bahsedebilirseniz eğer, o yöneticinin hani bu bahsettiğim anlamda taraflar uzlaşısını sağlayan kişiden daha çok biraz ağırlığını koyduğu zaman durumu çözebilen kişi gibi anlaşılmasına neden olabilir. Evet. Bu çok büyük bir kayıp işte. Biraz önce bahsettiğim afazi aslında bu. Bir sözcük daha var, feraset. Bir kardeşi var, izan. Bugünlerde çok kullanılması gerektiğine inandığım sözcüklerden. Bizim Osmanlıca hocamız, Allah rahmet eylesin, Cem Dilçin bize kızdığı zaman izansızsınız çocuğum diye kızardı. Anlayış, sezgi, doğruyu sezebilme hali. Fakat izanda bir farklılık var. İzan kabulü de getiriyor. Yani hocamızın söylediği, Osmanlıca derslerini veren profesörümüzün söylediğini bizim öğrenciler olarak kabul etme noktamızın olması lazım.
Yani sadece size anlayışsızsınız zor demiyor.
Zor gelebilir, evet. İstediğiniz gibi olmayabilir. Hani bugünlerde farkındalık, kabul gibi sözcükleri çok söyleyebiliyoruz. Kabul etmek, kabulde olmak falan gibi. Tam karşılığı aslında izan, açık olmak, kendi zihninizi, bilincinizi... koşullarınızı zorlasa bile bir bilgiye açık tutabilmek demek. Bu ve benzeri sözcükler çok fazla. Ben sözlük okumayı çok tavsiye eden birisiyim haddim olmasa da. Sözcüklerin dünyasına girdiğinizde bambaşka bir alan ortaya çıkıyor. Denilebilir ki hayatta bunlar yok. Bu kadar anlayışlı olunca ne olacak ki? İnsan bilmediğine benzeyemiyor. Ancak bildiğinize ve tanıdığınıza benzeyebiliyorsunuz. O yüzden bildiğimizi ve tanıdığımızı, tanışıklığımızı çoğaltırsak, bakış açımızı genişletmek belki basit benzetmeyle, o zaman onlara benzeyebiliyoruz. Ama bilmezsek benzeyemiyoruz. Yani tanımadığınıza benzeyemiyorsunuz. Ancak tanıdığınıza benzeyebiliyorsunuz. Benzeyebilmek için de, o tanımayı gerçekleştirebilmek için de bu anlam dünyasına ihtiyaç var. Sizi kendim kadar duyabilirim, kendim kadar anlayabilirim.
Anladığım kadar karşımda konuştuklarınızı algılayabilirim.
Kendimi genişletmezsem sizi de anlayamam. Evet. Yani yok ki anlayabilecek bir şey demekten sakınmak gerek.
Evet, bir cümleyi de ferasetten bahsetmenizi
feraset
rica edeyim.
Feraset izanın arkadaşı zihin uyanıklığı demek. Yani zihninizi, bilincinizi uyanık tutabilmek. Feraset bir ışık gibi düşünebilirsiniz. İçinizde, aklınızdaki o aydınlığı, yer tanıyabilmek, kendinizi karartmamak demek.
Evet, o zaman feraset dolu günler.
ne kadar çok sözcük öğrenebilirsek o kadar değerli. Dediğim gibi ben kendime ödev edindim. Her hafta bu sözcüklerden bir tanesini kullanmaya gayret ediyorum.
Çok güzel.
Tam yerinde kullanmak gibi bir hedefim var, öyle gözetiyorum.
Kullandığınızda da aslında karşınızdakine de kullandığın kelimenin anlamı ne duygusunu geçirir ve bu sefer karşınızdaki kullandığınız
olduğunca,
sizi dinleyenler de öğrenir.
Anlam dünyası geçişken, mümkün olduğunca açık olmak, ferasetle yaklaşıp alabildiğimiz anlamı olmak belki verebiliyorsak verebildiğimizi vermek gerek.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür belki ederim. Unuttuğumuz ve belki de hiç bilmediğimiz ama hayatımızda önem arz eden aslında kelimeleri bugün bir kez daha dinleyicilerimize tam da Sihirli Sözcükler köşesinde aktardık. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Atı'ya bir kez daha teşekkür ediyoruz bu hatırlatmayı bizlere yaptığı için ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın sesleri.